Ayrım 7. Aptallar erken ölür. Mario Puzo, sayfa 65. 5. bölüm. Benim tarihim yok. Anımsadığım bir anam, babam, amcalarım, kuzenlerim. Belirli bir kent ya da kasaba yok. Yalnızca bir kardeşim var, benden 2 yaş büyük. Ben 3 ağabeyim artı 5 yaşındayken ikimizi de New York'un dışında bir yetimhanenin kapısına bırakmışlar. Annem bırakmış bizi. Belleğimde hiçbir şey yok annem hakkında. Bunu ne Callie'ye, ne Jordan'a, ne de Diane'a anlattım. Bu konuda hiç konuşmazdım zaten. Kardeşim Artie ile bile bana dünyada en yakın kişi olmasına karşın. Bu konuda ağzımı açmam çünkü çok acınacak bir şeymiş gibi geliyor kulağa. Oysa hiç de öyle değildi. Yetimhane hayli düzenli, sevimli bir yerdi. Akıllı bir yöneticisi, iyi bir eğitim sistemi vardı. Beraber çıktık yetimhaneden. Artı 18'indeydi. Bir iş bulmuş, bir de yer kiralamıştı. Ona katılmak için kaçtım ben de. Bir ay sonra ondan da ayrıldım. İkinci Dünya Savaşı sırasında orduya katıldım ve 16 yıl sonra burada Las Vegas'ta oturmuş Callie'ye, Jordan'a ve Diane'e savaşı ve ondan sonraki yıllarımı anlatıyordum. Savaştan sonra yaptığım ilk şey yeni sosyal araştırmalar okulunda yazı kurslarına katılmak oldu. O sıralarda herkes yazar olmak istiyordu. 20 yıl sonra herkesin film yapımcısı olmak istemesi gibi. Orduda arkadaş edinmekte güçlük çekmiştim. Okulda daha kolaydı. Karımı da orada tanıdım. Ağabeyimden başka bir akrabam olmadığından zamanımın çoğunu okulda geçirirdim. Grove sokağındaki yalnız odama döneceğime kafeteryada sallanırdım. Eğlenceli bir hayattı. Arada bir şansım açılır, kızın birini birkaç hafta benimle kalmaya ikna ederdim. Arkadaş olduğum çocukların hepsi ordudan terhis olmuş, bu statüdeki kişilere sağlanan burstan yararlanarak okumaktaydılar. Benim dilimden konuşuyorlardı. Tek mesele hepsi de edebiyatçı yaşantısına ilgi duyarken benim ilgi duymamamdı. Ben kafamda habire öyküler kurduğumdan yazar olmak istiyordum. Beni dünyadan apayrı bir yere götüren harika maceralar düşünüyordum. İngilizce üzerine doktora yapanlardan bile daha çok okuduğumu fark ettim sonra. Aslında yapacak başka bir şeyim de yoktu ya, kumar dışında. Doğu yakasında 10. sokak civarında bir simsar bulmuş, her gün futbol, basketbol, beyzbol oyunlarının bahislerine katılıyordum. Birkaç kısa hikaye yazdım ve savaşla ilgili bir romana başladım. Sonradan karım olacak kızla da kısa hikaye kurslarından birinde tanıştık. İrlandalı İskoç karışımı ufak tefek bir kızdı. İri göğüsleri, koca koca mavi gözleri vardı ve her konuda çok ciddiydi. Başkalarının hikayelerini gayet dikkatle ve nezaketle fakat kılı kırk yararcasına eleştiriyordu. Beni eleştirmeye henüz fırsatı olmamıştı çünkü daha hikayemi sunmamıştım sınıfa. Kendi yazdığı hikayeyi okudu. Çok iyi yazılmış ve güldürü bir hikayeydi. Bu kadar ciddi birinden bu kadar komik bir hikaye çıkmasına şaşırmıştım. Hepsi de ayyaş olan İrlandalı amcaları hakkındaydı. Hikaye bittiğinde bütün sınıf bir olup üstüne yüklendiler kızın. İrlandalıların hep sarhoş oldukları yolundaki ön yargıyı destekler nitelikte olduğu için. Sevimli yüzü şaşkınlık içinde çarpılmıştı. Sonunda eleştirileri yanıtlama fırsatı verildi. Gayet yumuşak ve güzel bir sesi vardı. Üzüntülü üzüntülü iyi ama ben İrlandalıların arasında büyüdüm. Hepsi de içerler, neresi yalan bunun dedi. Bunları profesöre söylüyordu ve o da İrlandalıydı. Maloney'di adı. İyi bir dostumdu. Pek göstermemekle beraber o anda sarhoştu da üstelik. Maloney koltuğuna yaslanıp ağırbaşlı bir havayla ''Ben bilemeyeceğim, İskandinavyalıyım çünkü'' dedi. Kahkahaları salıverdik. Zavallı Valeria hala kafası karışık başını önüne eğdi. Bense onu savundum çünkü iyi bir hikaye olmasına karşın gerçekten yazarlık yapacağına inanmıyordum. Sınıftaki herkes yetenekliydi ama ancak birkaçında sonuna kadar gidip yaşamlarını yazmaya adayacak enerji vardı. Ben bu birkaç kişiden biriydim, o ise değildi. Nedeni ise basitti. Yazmak, hayatta yapmak istediğim tek şeydi benim. Dönemin sonuna doğru nihayet ben de hikayemi sundum. Herkes bayıldı. Dersten sonra Valeria yanıma geldi. Nasıl oluyor da ben bu denli ciddi olduğum halde yazdığım her şey sonunda komik geliyor kulağa? Oysa sen bu şaklabanlığınla hiçbir şeyi ciddiye almazmış gibi görünürken hikayen ağlattı beni. Ciddi konuşuyordu. Her zamanki gibi. İşletmeye falan çalışmıyordu. Ben de onu kahve içmeye çağırdım. İsmi Valeria O'Grady idi. Ama benim Wally dememi istiyordu. Çok İrlandalı korktuğu için nefret ediyordu isminden. Bazen benim de sırf soyadından kurtulmak için evlendiğini düşünürüm. Onu yatağa atmak 2 haftamı aldı. Şaşırmıştım buna. Öyle serbest bohem kızlardan olmadığını göstermek istiyordu bana. Bu yüzden onu önce sarhoş etmem ve bir bahane hazırlamak gerekti. Böylece beni kendisinin bir ulusal ya da ırksal zayıflığından yararlanmış olmakla suçlayabilecek, içi rahat edecekti. Fakat yatakta hayrete düşürdü beni. Önceleri o kadar tutkun değildim ona ama yatakta harikaydı. Herhalde bazı kişiler cinsel olarak tam bir uyum gösteriyorlar. İlkel bir cinsel düzeyde tencereyle kapak misali birbirlerini bulabiliyorlar. Biz ikimiz de o denli utangaç, o denli içimize kapanıktık ki başkalarıyla cinsel bakımdan rahat hissedemiyorduk kendimizi. Ve bu kadar mükemmel biçimde uyuşabilmemiz sanırım bu karşılıklı utangaçlıktan olsa gerekti. Her neyse, o ilk geceden sonra birbirimizden ayrılamaz olmuştuk. Greenwich Village'daki küçük sinemaların hepsine gittik. Tüm yabancı filmleri seyrettik. İtalyan ya da Çin lokantalarında yer odama dönüp sevişirdik. Gece yarısına doğru Queens'te oturan ailesinin yanına dönebilmesi için metroya kadar geçirdim onu. Henüz geceyi benimle geçirecek kadar cesareti yoktu. Fakat bir hafta sonu dayanamadı. Pazar sabahı benimle kalkıp kahvaltıyı hazırlamak, birlikte pazar gazetelerini okumak istemişti. Böylece evdekilere malum genç kız yalanlarını sıralayıp benimle kaldı cumartesi akşamı. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Ancak eve döndüğümde 4 bir yandan ateş altında kalmış olacak, pazartesi akşamı buluştuğumuzda gözleri yaşlıydı. ''Ne yapalım?'' dedim. ''Biz de evleniriz.'' ''Ama hamile falan değilim ben.'' dedi şaşkınlık içinde. Ben kahkahaları koyu verince daha da şaşırdı. Yazıları dışında espri anlayışı gerçekten yoktu. Sonunda sahiden evlenmek istediğimi inandırdım. Yüzü pembeleşti derken ağlamaya başladı. Bir sonraki hafta sonu pazar akşamı yemeğe Queens'teki evlerine gitti. Kalabalık bir aileydi. Annesi babası hepsi de Wally'den küçük 3 erkek ve 3 kız kardeş. Babası hayatını siyasal bir parti hesabına çalışarak kazanıyordu. Amcalarından bazıları oradaydılar ve hepsi de kafayı buldular. Ama neşeli, dünyayı umursamaz bir halde. Bazılarının yemekte midelerini tıka basa doldurmaları gibi onlar da içiyorlardı. Bunun ötesinde kimseye zarar verecek bir yanları yoktu. Ben çoğu kez içmediğim halde birkaç kadeh aldım ve iyi vakit geçirdik. Annesinin fıldır fıldır kahverengi gözleri vardı. Herhalde Wally cinselliğini annesinden, ciddiyetini de babasından almıştı. Babası ve amcalarının sarhoş kafayla beni tarttıklarını hissediyordum. Evlenme numarasıyla sevgili Wally'lerini düzen, namussuzun biri olup olmadığıma karar vermeye çalışıyorlardı. Bay O'Grady sonunda ana konuya geldi. ''Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsunuz bakalım?'' diye sordu. Yanlış bir yanıt verdiğim takdirde babayla birlikte 3 amcanın da oracıkta işimi bitirecekleri besbelliydi. Zaten babasının evlenmeden önce minik kızını düzdüğüm için benden nefret ettiğini anlamak zor değildi. Ama ben numara yapmıyordum. Hiçbir zaman numara yapmazdım insanlara zaten, ya da öyle sanırdım. Neyse, gülüp yarın sabah dedim. Gülmüştüm çünkü bu yanıtın hepsine güven vereceğini ama kesinlikle kabul edilmeyeceğini biliyordum. Kabul edemezlerdi çünkü herkes Wally'nin hamile olduğunu sanırdı. Sonunda 2 ay sonrası için bir gün saptadık. Bu arada resmi duyurular ve gerçek bir aile düğünü yapılabilsin diye. Benim için de hava hoştu. Aşık olup olmadığımı bilmiyordum ama mutluydum ve bu kadarı yeterdi. Artık yalnız değildim. Gerçek tarihim başlayabilirdi. Yaşamım dışarı doğru uzanacak. Bir ailem, bir karım, çocuklarım olacaktı. Karımın ailesi benim de ailem sayılacaktı. Kentin belli bir yöresine yerleşecektim ve burası artık benim olacaktı. Artık tek başına yalnız bir birim olmaktan çıkacaktım. Bayramlar ve doğum günleri kutlanacaktı. Kısacası hayatımda ilk kez normal bir insan olacaktım ben de. Ordu hayatı sayılmazdı ve evlenmemi izleyen 10 yıl kendime dünyada bir yer yapmakla uğraştım. Düğünümüze çağırabildiğim tek tanıdıklarım abim Artie ile okuldan birkaç arkadaştı. Yalnız bir sorun vardı. Wally'e gerçek adımın Merlin olmadığını, daha doğrusu asıl adımın Merlin olmadığını açıklamam gerekti. Savaştan sonra yasal olarak değiştirmiştim adımı. Yargıca da bir yazar olduğumu ve Merlin adıyla yazmak istediğimi açıklamıştım. Mark Twain'i örnek olarak göstermiştim. Yargıç sanki aynı şeyi yapmış 100 tane yazar biliyormuş gibi başıyla onaylamıştı. Gerçek şu ki o sıralarda yazarlığın gizemli bir yanı olduğuna inanıyordum. Saf, lekesiz olmasını istiyordum. Herhangi biri hakkımda herhangi bir şey bilir ya da gerçekte kim olduğumu anlarsa dilediğim gibi yazamayacağımı sanıyordum. Evrensel bir dille yazmak istiyordum. İlk kitabım bu yüzden yoğun bir biçimde simgeseldi. Birbirinden tamamen ayrı iki kişiliğim olsun istiyordum. Bay O'Grady'nin siyasal hayattaki tanıdıkları kanalıyla devlet memurluğuna başladım. Kara ordusunun yedek birliklerinin işlerine bakan yerel bir şubesinde GS-6 statüsünde bir memur oldum. Çocukların doğumundan sonra evlilik hayatı tek düze fakat yine mutluydu. Bayramlarda tatil günlerinde karımın ailesine ya da ağabeyim Artie'nin evine yemeğe giderdik. Geceleri çalıştığım zamanlar apartmandaki arkadaşlarıyla karım birbirlerini ziyaret ederlerdi. Bir sürü arkadaş edinmişti bu arada. Hafta sonlarında birisi parti verdiğinde karım onun dairesine gider, ben de evde kalıp çocuklara göz kulak olur, kitabım üzerinde çalışırdım. Hiç gitmezdim partilere. Sıra karıma gelince hiç hoşuma gitmez ve sanırım pek de iyi saklayamazdım bu duygumu. Wally bozulurdu buna. Bir keresinde çocuklara bakmak bahanesiyle yatak odasına gitmiş, orada kalıp müsveddelerimi okumaya dalmıştım. Wally misafirleri bırakıp bana bakmaya geldiğinde beni okurken bulunca yüzünün aldığı incinmiş ifadeyi hiç unutmam. Onun ve arkadaşlarının yanında olmak istemediğim o kadar apaçık belliydi ki. Böyle küçük bir toplantının ardından ilk kez hastalandım. Sabahın ikisinde uyandığımda midemde ve tüm sırtımda müthiş bir acı vardı. Doktor çağıracak param olmadığından sabah olunca asker emeklileri hastanesine gittim. Bir hafta boyunca bir sürü röntgen aldılar, başka başka testler yaptılar. Hiçbir şey bulamadılar ama bana bir kriz daha gelince sırf belirtilerine bakarak safra kesemden rahatsız olduğuma karar verdiler. Bir hafta kadar sonra yeni bir kriz geçirdiğimden tekrar hastaneye kaldırıldım. İçimi dışımı morfin doldurdular. 2 gün işimden kaldım bu yüzden. Nihayet Noel'den bir hafta önce tam geceleri çalıştığım işten çıkmak üzereyken dehşetli bir kriz daha geçirdim. Noel için fazladan para kazanabilmek gayesiyle geceleri bir bankada çalıştığımı söylememiştim. Duyduğum acı korkunçtu. Buna karşın 23. sokaktaki hastaneye kadar gidebileceğimi düşündüm. Bindiğim taksi beni hastane girişinden yarım blok kadar ötede bıraktı. Gece yarısını geçmişti saat. Taksi uzaklaşırken tam sinir ağımda müthiş bir acı duydum ve yere çöktüm. Acı sırtımı baştan aşağı sarmıştı. Buz gibi soğuk kaldırımın üzerine uzanıp kaldım bir süre. Etrafta bana yardım edebilecek kimsecikler yoktu. Hastanenin girişi 30 metre kadar ilerideydi. Acı öylesine felce uğratmıştı ki beni kıpırdayamıyordum. Korkunun da ötesinde ölsem de şu acıdan kurtulsam diye düşünüyordum. Ne karımı, ne çocuklarımı, ne de kardeşimi düşünecek haldeydim. Yalnızca kurtulmak istiyordum bu dünyadan. Bir an için efsanevi Merlin'i düşündüm. Ben öyle sihirbaz falan değildim demek ki. Acıyı durdurmak için kaldırımın üstünde öbür yanıma dönmeye çalıştığımı ve bu arada kaldırımdan sokağa yuvarlandığımı anımsıyorum. Kaldırımın kenarı başıma yastık gibi gelmişti. Şimdi yattığım yerden yakındaki bir mağazanın vitrinindeki çam ağacının ışıklarını görebiliyordum. Acı biraz hafiflemişti. Hayvanın biriyim diye düşünüyordum orada. Bir kitabı yayınlanmış, bir eleştirmenin bir deha, Amerikan edebiyatının umutlarından biri diye övdüğü bir sanatçı olayım da şurada sokak kenarında köpek gibi gebereyim. Hem de hiçbir kabahatim olmadığı halde. Sırf bankada param olmayışından. Yaşayıp yaşamadığımı aldıracak tek bir kimse olmadığından. Bu işin aslı esası buydu işte. Kendi kendime duyduğum acıma morfin kadar iyi geliyordu. Oradan kalkıp sürüne sürüne hastane kapısına varmak ne kadar sürdü bilemiyorum. Ama sonunda ışıkların içinde bulmuştum kendimi. Birilerinin beni tekerlekli bir koltuğa oturtup acil kısmına aldığını, bu arada sorulan soruları yanıtladığımı anımsıyorum. Sonra bembeyaz çarşaflı sıcacık bir yatakta acılarım kesilmiş, mutlu bir şekilde uyuklamaya başlamıştım. Morfin yapmışlardı. Uyandığımda genç bir doktor nabzımı alıyordu. Geçen sefer de bana bakan oydu. Adı Cohn'du. Sırıtarak baktı bana ve karına telefon ettiler. Çocukları okula yolladıktan sonra gelecek seni görmeye dedi. Başımı sallayıp sanırım Noel'e kadar beklemeyeceğim şu ameliyat için dedim. Doktor Cohn biraz düşünceli gibiydi ama sonra güneş bir yüzle "Eh canım şu ana kadar dayandığına göre Noel'e kadar bekleyiver" dedi. "Ayın 27'sini alırım senin ameliyatı. Noel gecesi gelirsin seni hazırlarız." "Peki" dedim. Güveniyordu bana. Noel'den önce ameliyat olmak istemediğimi söylediğim zaman beni anlayan bir o çıkmıştı. "Ne yapmak istediğini bilmiyorum ama seninleyim" dediğini anımsıyordum. Çocuklarım Noel Baba'ya inançlarını yitirmemeliydiler. Onlara oyuncaklar alabilmem için de Noel'e kadar iki işte birden çalışmam gerekiyordu. Ailemden ve onların mutluluğundan tamamen sorumluydum ve sahip olduğum tek şey de buydu. Fakat bunları anlatamazdım hastanedekilere. O genç doktor hiç aklımdan çıkmayacak. Neredeyse filmlerdeki o aile doktoru gibi görünecekti. O kadar iddiasız ve rahat bir insan olmasaydı. Morfinle dolu olarak eve yolladı beni. Fakat bunu yaparken bir nedeni vardı. Ameliyattan birkaç gün sonra şunları söyledi. "Bak daha gençsin, testlerden hiçbir şey çıkmadı. Gösterdiğim belirtilerden safra kesesi teşhisi koyduk. Ama hepsi bundan ibaret. Koca koca taşlardan. Fakat şunu kafana koy ki başka hiçbir şey yoktu safra kesende. Gayet iyi baktım. Eve dönerken tasalanma sakın. Eskisinden iyi olacaksın." O sıra ne demek istediğini anlamamıştım. Her zamanki gibi bir yıl falan geçtikten sonradır ki kafamda bir şimşek çaktı. Kanser bulmaktan korkmuştu doktor. Bu yüzden de Noel'e bir hafta kala ameliyat etmek istememişti. 7. ayın sonu. Sayfa 72.